Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programına hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz efendim. Bendeniz Sami Türkkan ve stüdyo konuğumuz, kıymetli hocamız Hüseyin Kayapınar. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Yine bu programımızda her programımızda olduğu gibi sizlerin sormuş olduğu ve bizlerin derlemiş olduğu soruları hocamıza soracağız ve onların kıymetli cevaplarını sizlerle buluşturmuş olacağız efendim. Programımıza yine WhatsApp hattımızı hatırlatarak başlayalım. 0537 734 48 48 0537 734 48 48 numaralı WhatsApp hattımızdan bizlere sorularınızı iletebilirsiniz efendim. Bizler de hocamıza sorar, onların kıymetli cevaplarını sizlerle buluşturmuş oluruz diyelim. Hocam tekrar hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
İlk sorumuzla başlayalım isterseniz.
Tabii, buyur.
Bir dinleyicimiz şöyle sormuş hocam. Banka promosyonunu almak caiz midir?
Evet, bismillahirrahmanirrahim. Son zamanlarda en çok sorulan sorulardan birisi bu. Çünkü tabii yeni çıkmış bir hadise. Ve banka bunu veriyor. Niye karşılık veriyor? Bunlar tereddüt hasıl eden şeyler insanların zihirlerinde. Bir de tabii işin içinde banka olunca acaba bu faiz mi değil mi? Bu haliyle kafaları karıştırıyor ve insanları tedbirli davranmaya sevk ediyor. Önce şunu söyleyelim. Genel kanaat, bankanın verdiği promosyon faiz değil. Niye faiz değil? Faiz şu: sözleşme yaparken, mesela borç verme bir sözleşme yapmadır. Yaparken karşılığı olmayan bir fazlalık. Yani faiz tarifinde o ribel karz diyoruz buna, ki genelde uygulama budur. Yani borç verme faizinde akit sırasında şart koşulan ve karşılığı olmayan fazlalık. Yani ne olacak? Ben diyelim ki bankaya para yatırıyorum. Bankaya para yatırma bir akittir, sözleşmedir. Ve şart koşuyoruz. Yüzde şu kadar faiz vereceksin, fazla vereceksin diye şart. Ve bir de fazlalık olacak. Ben 10 bin lira yatırırsam 12 bin lira alacağım diyorum. Ve bu fazla olan 2 bin liranın da karşılığı yok. Faiz bu. Buna ribel karz, borç verme faizi derler. Bir de ribel bey dediğimiz alım satım faizi var. O biraz daha karışık, ona girmeyelim şimdi. Mesela altını altınla değiştirirken, efendim parayı parayla değiştirirken, altını parayla değiştirirken dikkat edilmesi gereken konular var. Onlar ribel bey'e girer. Ama borç verme faizi, ki bugün uygulama daha çok bu. Peki promosyonda bu var mı? Promosyonun anlaşma yapılıyor, tamam. Hı. Ama bir şey değil. Yani ben ona borç verip de buna karşılık fazla istemiyorum. Yani devlet memuruna, işçisine, ki bugün artık özel sektör de genelde banka eliyle bu şeyleri yapıyor. Ne yapıyor? Maaşını banka eliyle veriyor. Diyor ki bak, ben senin maaşını falan şey, bir bankaya yatıracağım. Sen oradan alacaksın. Hı hı. Peki hangi bankaya yatıracaksın? Onu sen seç diyor. Mesela emekliler bireysel olarak seçiyorlar. Diyelim ki devlet kurumları kurumsal olarak seçiyorlar. Ve bankalar kendilerinde devlet veya özel sektör çalışanına vereceği maaşı bankaya yatırıyor ya. Hı hı. O para bankada bir iki gün kalıyor. Ve banka o parayı, bir iki gün kalan parayı çalıştırıyor. Nasıl çalıştırıyor? Faiz alıyor. Ondan faiz kazanıyor. Repo yapıyor diyorlar ona. Hı hı. Ve onun için diyor ki işçiye, memura, emekliye, maaşı benden al diyor. Ben sana 10 bin lira para vereceğim. Ekstradan. 12 bin lira para vereceğim. Veya belki de maaşın azlığına, çokluğuna göre 20 bin lira para vereceğim diyor. Şimdi bu 10 bin lira, 12 bin lira, 20 bin lirayı bu banka niye karşılık veriyor? Aldığı borca karşılık değil. Maaşı benden al, beni tercih et, ben sana hediye vereyim diyor. Hı. Aslında bir de şu var, orası biraz gözden kaçıyor. Ben 44 sene memurluk yaptım. Ve işte emekli olduktan sonra da hep maaşımızı bankadan alıyoruz. Devlet bankaya yatırıyor, bankadan alıyoruz. Şimdi bankadan biz maaşımızı alırken bizim hesabımıza para yattığı zaman hemen o para bizim olmuyor. Yani diyelim ki Hüseyin Kayapınar maaş alacak şeyden, bankadan. Devlet, ben ayın birinde maaş alıyorsam 30'unda, 29'unda parayı bankaya yatırıyor kendisinden. Maaş alacak olanların parasını o bankaya yatırıyor. Ve 2 gün, 3 gün, 1 gün neyse o para bankada, devletin parası ama. Emanet olarak kalıyor. Bana ayın 1'inde veriyor. Yani bankaya devlet o parayı ayın 29'unda yatırıyor ama banka bana 1'inde veriyor. Çünkü devlet 1'inde vereceksin demiş. O para 1'inden itibaren benim oluyor. Dolayısıyla banka o 2 gün benim paramı çalıştırmıyor. Devletin parasını çalıştırıyor. Peki o zaman niye promosyonu devlete vermiyor da çalışana veriyor? Çünkü devlet tercihi çalışana bırakmış. Ve banka da diyor ki bak tercih senin. Benden al, ben sana şu kadar hediye vereyim diyor. Promosyon bu. Bu şekliyle baktığımız zaman faize benzemiyor. Hatta şunu duyuyoruz. Bazı özel sektör bankalara işçisinin, çalışanın maaşını bankada yoluyla verirken kendisi bankadan promosyon alıyormuş. Yani o çalışanın hakkı olan o şeyi kendisi aldığı oluyormuş. Bu da kulağımıza geliyor. Ne kadar doğru bilmiyorum. Ha şimdi bu şekliyle faiz değil. Ama şöyle bir durum var. Bu para iki türlü bugün banka var biliyorsunuz. Bir faizli banka var. Ona ticari bankalar diyorlar. Bir de katılım bankaları var. Katılım bankaları katılım hesabı üzerinden veriyor. Onlar da maaş veriyor. Diğerleri de maaş veriyor. Şimdi ticari bankalar ellerindeki kazancı %90 faizden geliyor. Yani katılım bankaların çalışma tarzına göre efendim onların mevzuatına göre faizli muamele yapmamaları gerekiyor ve yapmıyoruz diyorlar. Öyle ise onlarınki kâr zarardan geliyor. Hakkı. Şimdi bankalar faizden geldiği için o geliri daha çok şüphe işin içine giriyor. Bu yüzden gerek Diyanet İşleri Başkanlığı olsun gerek geneldeki bu ilim adamlarının çoğunluğu işlerinde buna karşı çıkanlar var. Diyor ki eğer bu banka promosyonunu alacak olan kişi kendisi fakirse, İhtiyaçlıysa demiyorum bak, fakirse. Hı hı. Peki fakir kimdir? Diyanetin şeyi bu, sınır koyduğu sınır bu. Zekat alacak kadar fakirse kendisi o promosyonu alır ve harcar istediği gibi. Ama fakir değilse alır fakire verir deniliyor.
Eyvallah.
Yani bu promosyon meselesi böyle. Tabi bu programı, bu programa başlayalı beri aşağı yukarı 3 seneyi geçti değil mi? Hı hı. 3 seneye vardık. Sık sık sorulan sorulardan birisi bu.
Eyvallah hocam. Hocam başka bir dinleyicimiz uzun bir soru sormuş. Aynen okuyorum size.
Evet.
Kur'an'da dindar, müşrik, kafir, münafık tiplemelerinde insan gruplarına yer veriliyor. Fakat günümüzde öyle dindar insanlar var ki adamın çalıştırdığı işçileri var, devlete daha az vergi ödemek için her türlü sahtekarlığı yapar. Maaşları asgari ücretten gösterir, hatta işçileri kaçak çalıştırır. Fakat vakti geldiğinde camiye koşup namazını kılar, orucunu tutar. Bu tip insanlar namazı gösteriş için de kılmaz, adam sonuçta inanarak ibadet yapıyor. Münafık da değil. Kim bu insanlar? Kur'an'da nasıl tanımlanır bu türden insanlar?
Şimdi her türlü insan tipi için bir yer var Kur'an-ı Kerim'de. Yani bu kafir, mümin, münafık tabirleri daha çok inanç bakımından insanların tasnifi. İnanç bakımından, itikadi yönden. Yani inanılması gereken şeylere inanan mümin oluyor. Hatta meşhur bir Cibril hadis diye bir hadis var bizim kaynaklarımızda. Hı hı. Kısaca hatırlayalım. Bir gün Peygamber Efendimiz arkadaşlarıyla beraber otururken bir insan geliyor. Üzerinde bembeyaz elbise var. Efendim ama hiç yolculuk izi yok. Yani bugün için arabayla gidersin, uçakla gidersin, yolculuk izi olmayabilir ama o gün insanlar ya atla geliyor çölde ya deveyle geliyor veya yürüyerek geliyor. Üzerlerinde yol izinin olmaması mümkün değil ama bu gelen insanın üzerinde yol izi yok. Ve oturuyor Peygamber Efendimiz'in huzuruna, dizini Peygamberimizin dizine dayıyor. Tabii bunu anlatan ravi ki Hazreti Ömer'den rivayet var bu hadisin. Ebu Hureyre'den rivayet var. Biz diyor hayret ettik diyor adamın durumuna diyor. Peygamberimize soruyor iman nedir diyor. Mel iman. Peygamber Efendimiz iman senin Allah'a, peygamberlere, kitaplara, meleklere, ahirete ve kadere inanmandır. Yani imanın şartları dediğimiz şartları sayıyor. Peygamber Efendimiz doğru söyledi. Bunu anlatan Rabi diyor ki biz şaştık, hayret ettik. Yani adam bir taraftan peygamberimize soru soruyor. E bir taraftan da tasdik ediyor, doğru söyledin diyor. Bu nasıl iş? İkinci defa mel İslam'ı diyor. İslam nedir Peygamber Efendimiz'e? O da İslam'ın şartı diye bildiğimiz beş şeyi sayıyor Peygamber. Yani şehadet kelimesi, yani Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed Aleyhisselam'ın onun kulu ve Resulü olduğuna inanman, namaz kılman, oruç tutman, zekat vermen, hacca gitmen diyor. Ona da doğru söyledin diyor. Peki ihsan nedir diyor. İhsan. Buna karşılık da Peygamber Efendimiz, ihsan senin Allah'ı görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. Her ne kadar sen Allah'ı görmüyorsan da Allah seni görüyor. Ona da doğru söyledin diyor. Peki kıyamet ne zaman kopacak diyor. Peygamber Efendimiz diyor ki bu sorunun cevabını sorulan sorandan daha iyi biliyor değildir. Yani bunu ben senden daha iyi bilmiyorum. Peki o zaman alametler nedir diyor şeyin. Kıyametin alameti nedir? Peygamber Efendimiz iki tane alamet sayıyor. Birisi diyor ki deve çobanlarının yüksek binalar yapmakta birbirleriyle yarışmaları. Ve diğeri de cariyenin efendisini doğurması diyor. Ona da doğru söyledin diyor. Tabi burada deve çobanlarının yüksek binalar yapmakta birbirlerine yarışması, bugün onu görüyoruz. Yani o İslam ülkelerinde, Dubai'de olsun bilmem şurada burada yüksek binalar. Ki onlar deve çobanıydılar sonuçta. Ha, peki cariyenin efendisinin doğurmasını da şöyle izah ediyor ulema. Evlatların analarına babalarına itaat etmemeleri. Onları hizmetçi gibi kullanmak istemeleri diyor. Ona da doğru söyledin diyor. Ve kalkıp gidiyor adam. Peygamber Efendimiz adam gittikten sonra bakın çağırın hele şu gideni diyor bakalım. Bakıyorlar ki adamda eser yok. Diyor ki o Cebrail'di. Size dininizi öğretmek için geldi. Şimdi bakın burada bir müminin tarifi var. Müslümin tarifi var. Muhsinin tarifi var. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de kafir, müşrik, efendim ki genelde bu ikisi geçer. Bunlara kafir, genel anlamda kafir diyoruz. Yani inanmayan, ateist olabilir. Veya batıl bir dine inanan. Yani ateşe tapan, puta tapan, güneşe tapan, defse tapan. Ha. Bir de kafir, bir de genel anlamda Müslüman olmayan herkese kafir deniliyor. Bunlar. Ve Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi Fatiha, ikinci suresi Bakara suresinin başındaki Elif, La, Mim, Zalikel kitabü la raybe fihi hudel muttakin ile başlayan o ayetlerde önce müttakiler tanımlanıyor ki müttakiler genelde Müslümanların özellikleri. Onlar namaz kılarlar, kendilerine rızık olarak verilen şeylerden istifade ederler, harcarlar, infak ederler, sana ve senden önce gönderilen peygamberlere inanırlar gibi. Onlardan sonra kafirden bahsedilir. Hatemallahu. İnnellezine keferu sevabun aleyhim eyendertehum emlem tüzdürhum la yu'minun. O kafirler var ya, onlara sen uyarsan da uyurmasan da onların kalpleri mühürlenmiş, inanmazlar. Sonra da ve minen nasi men yekulu amennâ billahi ve bil yevmil âhir ve mâ hum bi'mûminîn. İnsanlardan öyleleri var ki biz Allah'a peygambere inandığımızı söylüyorlar. Ahiret gününe inandığını söylüyorlar ama onlar inanmamışlardır aslında. İşte bunlara da münafık deniyor. Bunlar inanç bakımından. Bir de Kur'an-ı Kerim'de fasık kelimesi var. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın rahmetinden uzak olanlar var. Mel'un diyebileceğimiz. Sonra Kur'an-ı Kerim'de mümin deyip bırakmıyor. Muhsin var, müttaki var. Yani herkes ameline göre bir durumda. Şimdi bu sorudaki sayılan şeylere daha çok fasık kelimesi bunları karşılayabilir. Yani fısk içinde olanlar, yani günahkarlar. Şimdi dinimizin bir emirleri var, yasakları var. Ve mümin hem emirlerini yerine getirmek hem de yasaklarından kaçınmak mecburiyeti. Tabii bu emirlerin dereceleri var. Emredilen emrin bulunduğu kaynağa göre, o üsluba göre vesaire. Bunlar farz olabilir, vacip olabilir, sünnet olabilir. mübah şey olabilir, müstehap olabilir. Ha, yasaklar da yine o yasağın kaynağına, ki Kur'an'da mı yasaklanıyor, sünnette mi yasaklanıyor? Ve o ifade tarzına göre haram olabilir, mekruh olabilir. Şimdi bu sayılan şeylerden çoğu haramdır. Hı. Yani mesela yalan söylemek haramdır. Müslümanları kandırmak haramdır. Kibirlilik haramdır. Orada tek tek say, ben unuttum neler olduğunu ama mesela işçinin hakkını vermemek haramdır. Peygamber Efendimizin bunlara karşı hep emirleri var. İşçinin diyor alnının teri kurumadan ücretini verin diyor. Bizi kandıran, ticarette bizi kandıran bizden değildir diyor. Bak bütün bunlar yasak. Bu yasaklar da fısk olarak değerlendirilebilir. Günah diyoruz biz genelde bunlara. Tabii bu adam namazını kılıyor, orucunu tutuyor, zekatını veriyor, hacca gidiyor ama bir de günah işlemiş. Buna biz fasık mı diyeceğiz şimdi? Şimdi Hanefi mezhebinde fasık ile adilin arasındaki ayrım şöyle. Diyor ki Hanefiler, bir kimsenin günahı sevabından fazla ise, günahı sevabından fazla ise bu fasıktır. Ama sevabı günahından fazla ise o adildir, fasıkın zıttı olarak. Şimdi adam şuradaki yapılan günahların hepsini işliyor ama namaz da kılıyor. O bu fasık olabilir o. Ama kafir değildir dediği gibi zaten. Yani mesela riyakarlık yoktur. Namazı namazdır onun. Ama Şafii mezhebinde durum biraz daha farklı. Şafii mezhebinde mürtekkibi kebira derler. Yani büyük günah işleyene fasık deniyor. Kimdir büyük günah işleyen? Namaz kılmayan mesela. Oruç tutmayan. Yani farzları yerine getirmeyen. Haramları yerine getiren, içki içen, kumar oynayan. Ya bizde günah deyince işte içki, kumar, zina, adam öldürme. Bunlardan faiz, bunlardan ibaret zannediyoruz. Halbuki sosyal ilişkilerde günah olan veya sevap olan o kadar çok şey var ki. Yani hatta şöyle bir şey var. Hazreti Ömer'e nispet edilir. Birisi hakkında bir şey soruyor. Nasıl bir adamdı? İyiydi. Ne biliyorsun iyi olduğunu diyor. Ne biliyorsun? Onunla beraber yolculuk yaptın mı? Hayır. Komşuluk yaptın mı? Hayır. Ticaret yaptın mı? Hayır. O zaman nereden çıkarıyorsun iyi olduğunu? Ne biliyorsun diyor. Bak iyilik bunlarla belli diyor. Bir de o fasıktan ayrı facir kelimesi var. Facir. Yani günahkar. Peygamber Efendimiz bu günahkarla ilgili, facirle ilgili diyor ki sallu halfe kullu berrin ve facir. İyi ve kötü. Herkesin arkasında namaz kılın. Yani diyeceğim şu, adam günah işleyebilir. Hazreti Adem'den başlamıştır bu. Ama bu işlediği günahın ağırlığı, sürekliliği, çokluğu, tövbe edip etmediğine göre karşılaşacağı durum farklı. Ama Cenab-ı Hak'tan umudumuz şu ki, biz nefis sahibiyiz, günah işleriz. Bu günahın içerisinde çok çeşitli olanlar vardır. Ama tövbe edersek, af dilersek, terk edersek, Allah'ın rahmetine sığınırsak o günahlar affedilecektir. Bir de şunu söyleyeyim, iki tane güzel söz var. Bir, demiş ki birisi, eğer her günah şarap gibi sarhoş etseydi, yollarda ayyaş sarhoştan geçilmezdi. Yani o riyakarlığı, gıybet, haset, yalan, hak yeme, kandırma, bunları düşün. Bunları hep sarhoş etse yollarda sarhoşluktan geçilmezdi. Bir başkası da hani derler ya, harabat ehlini hor görme, zakir, defineye malik, viraneler var. Yani kimin ne olduğunu Allah bilir ama biz tabii zahirde haliyle birileriyle ilgili bir kanaatimiz olabilir belki ama aslında biz başkaları hakkında kanaat yürütme, onların günahını ifşa etmeden çok bizim işimiz kendi günahımızla ilgilenmek. Hadis-i şerifle bitirelim. Tuğba limen şagalehu aybuhu an uyubin nasi. Kendi ayıpları başkalarının ayıplarıyla ilgilenmekten men eden kişiye ne mutlu.
Eyvallah.
Biraz bazen mi döndü bugün?
Eyvallah. Hocam başka bir dinleyicimiz bir sorunun içinde iki soru sormuş. Ben bunu bölerek sormak istiyorum. katılım bankalarından katılım hesabı açtırıp katılım payı almak caiz midir diye sormuş.
Şimdi bu katılım bankası ve katılım payı ne demek? Hı. Yani ne oluyor şimdi bu bankalar? Diyorlar ki biz faizli işlem yapmıyoruz. Sen bize para verirsin, verirsen. Biz o parayı çalıştırırız ama nerede çalıştırırız? Dinin mübah gördüğü alanlarda çalıştırırız. Ve oradan elde ettiğim karı bölüşürüz. %80'ini sana veririm karım. %20'si bana kalır diyor mesela. Ben de tamam diyorum. Şimdi bu uygulama bizim fıkhımızda yeri olan bir uygulama. Mudarebe denilen bir sistem var. Bu Türkçe karşılığı emek sermaye ortaklığı. Yani diyelim ki benim sermayem var ama ben parayı çalıştıramıyorum. Sana diyorum ki Sami Hoca, al bu parayı, sen bununla ticaret yap. Elde ettiğin karı yarı yarıya bölüşelim. Sen de tamam diyorsun, alıyorsun, o parayı çalıştırıyorsun, ticaret yapıyorsun ve karı bölüşüyoruz. Burada ne oldu şimdi? Ben sermaye koydum, sen emek koydun. Bu katılım bankaları ne yapıyor bana? Ben bunu deyip oraya para yatıran birisi ise. Diyor ki bak, ben senin paranı çalıştıracağım. Ve elde ettiğim karın %80'ini sana vereceğim, %20 de bana kalacak. Ben de tamam diyorum, yatırıyorum parayı. Ve çalıştırıyor. Şimdi iş asıl bundan sonra önemli. Nasıl çalıştırıyor? Şimdi bunlar kanunları gereği veya inançları gereği diyelim. Bu parayı dinin haram kıldığı alanlarda çalıştıramazlar. Yani repo yapamazlar. Faize yatıramazlar. Faiz alıp veremezler. Peki o zaman nasıl para kazanırlar? Çeşitli yöntemler var. Ben bir zaman bakmıştım ama hatırlayamadım şimdi hepsini. 9 kalem var bunların. Hı hı. Sukuk diyorlar. Efendim, murabaha diyorlar. Leasing diyorlar. İşte kira, altına dayalı kira sertifikası diyorlar vesaire. Yani mesela murabaha bunların en çok kullandığı şey. Bu ne? Murabaha karlı satık demek. Yani bir mala ihtiyacı olan kişi bunlara diyor ki benim falan yerde bir ev var, benim onu alacağım ama param yetmiyor. Şu kadarını peşin versem, üstünü de vade yapsam, siz o evi alıp bana satar mısınız? Onlar da tamam diyor, olur diyor, anlaşıyorlar. O evi peşin fiyatıyla diyelim ki 1 milyona alıyor. Bu ihtiyaç sahibine vadeli 1200 liraya satıyor. 1 milyon 200 bin liraya. Ne oldu şimdi burada? 200 bin lira kar etti. Ha, bu 200 bin lirayı Moody ile, yani o paraya yatıran kişilerle banka bölüşüyorlar. Çalışma tarzlarından birisi bu veya leasing denilen bir sistem var. Diyor ki işte mesela bir fabrikatörün pahalı bir şeye ihtiyacı var. Makineye ihtiyacı var. Veya armatör gemi almak istiyor. Bunlara diyor ki ya benim buna ihtiyacım var ama param yok. Peki tamam, biz sana temin edelim diyor. Alıyor gemiyi, buna kiraya veriyor. Ama o gemiyi diyelim ki 1 milyar liraya aldıysa, buna kira bedeli olarak 1,5 milyar lira alıyor oradan. Ve o sürenin bitiminde de ona satıyor. Böyle bir şey, uygulama var. Oradan para kazanıyor ve buna benzer bazı uygulamalar var. Ve bu uygulamalar dediklerine göre hem kendilerinin hem de bu bankaların istihdam ettiği diyelim fıkıh hocalarının söylediklerine göre çalışma tarzları dinin emirlerine aykırı değil. Aykırı değilse o zaman onlara işte katılım hesabı açtırıp katılıma para yatırıp o katılımdan kar almak caizdir.
Eyvallah hocam. Hocam ikinci sorusu da şu. Katılım bankalarının altın üzerinden açtırdığı hesaplarda altınla katılım payı veriyorlar. Bu şekilde altın üzerinden alınan katılım payı caiz midir?
Eğer altının dediğim gibi ticaretini yapıyorlarsa, altınla ticaret yapıyor, ondan kazanıyorsa olur. Ama sen bana 100 gram altın ver, ben sana bir sene sonra 110 gram olarak iade edeyim diyorlarsa bu caiz olmaz.
Eyvallah. Bankalardan alınan altınlarda işlem yaparken verilen işlem ücretleri ve komisyonlar faiz sayılır mı?
Şimdi bu ilk soru da faizi tanımlarken ribel karz demiştik. Yani borç verme faizi. Ona da akit sırasında şart koşulan, karşılığı olmayan fazlalık demiştik. Hı hı. Bir de ribel bey var. Alım satım faizi. Peygamber Efendimiz bir hadisinde 6 madde sayıyor. Ve bu 6 maddeyi birbirleriyle alıp satarken peşin olsun, eşit olsun. Peşin olsun, eşit olsun. Fazla olursa faizdir diyor. Bu altın madde ne? Altın. Mesela diyor ki altını altın karşılığı sattığınızda tartıyla satın. Hı hı. Peşin olsun. Fazla olursa faizdir diyor. Ribadır. Altın, gümüş, buğday, arpa, hurma, tuz. Bu altın madde. Şimdi fukaha kıyas yoluyla bu altın maddeyi başka maddelere de teşmil ediyorlar. Mesela buğdayda oluyorsa nohutta da olur. Fasulyede de olur, pirinçte de olur gibi. İlla gıda maddesi olmasın değil, şart değil Hanefilerin görüşüne göre. Ve kiloyla alıp satılan veya ölçekle alıp satılan her şeylerde bu olur. Bunlar şimdi bu kiloyla, yani tartıyla veya ölçekle alınıp satılan mallar birbirleriyle değişirse, aynı cinsten olanlar. Mesela buğdayı buğdayla, demiri demirle, çimentoyu çimentoyla değişirsek peşin olması lazım, eşit olması lazım. Mesela ben 10 ton demir verip 10.100 kilo demir alırsam bu faize gider. Veya 50 ölçek buğday verip 51 ölçek buğday alırsam bu faize gelir. Ama eğer cinsler farklı olursa, cinsler, yani ben buğday verip arpa alıyorsam, demir verip bakır alıyorsam, efendim hurma verip diyelim ki kuru üzüm alıyorsam, bak cinsler değişti. O zaman peşin olması lazım ama eşitlik şart değil. Ha, şimdi buna göre altınla TL'yi değişeceksem ben, ben şu kadar gram altın, şu kadar lira şart değil. Yani o bir gram altının karşılığı anlaşmaya göre 10 lira da olabilir, 15 lira da olabilir. Peşin olmak kaydıyla. Yani cinsler ayrı. Birisi altın, birisi para. Hı hı. Nitekim ne oluyor mesela? Bugün gidiyorsun sen sarrafa para alıyorsun, altın alıyorsun, bir para veriyorsun. Yarın gittiği zaman bakıyorsun o daha da fazla veya daha az değişiyor. Şimdi burada bankaların altın işlemlerinde komisyon almaları faize girmez. Niye girmez? Eğer TL karşılığı yapılıyorsa bu iş. Çünkü TL ile altın aynı cinsten değil. Ama altın karşılığı olarak altına altınla olup benden 100 gram altın alıp bana 99 gram altın veriyorsa, hı hı, o faize girer. O caiz değil. Ama 100 gram altının karşılığı diyelim TL karşılığı 1 milyon lira ise, ama bana o 990 lira milyon 900 milyon bin lira veriyorsa, hı hı, bu olabilir.
Eyvallah. Hocam peki EFT havale ücretleri de
O da bir hizmettir. Hizmet karşılığıdır. Hı hı. Alabilir. Yalnız bu kişiler arasındaki kefalet konularında ücret alınmaz. Hı. Ama devlet bankaların verdiği o ne diyorlar ona, teminat mehfuzu, ona karşılık alınan ücretlere cevaz veriliyor.
Eyvallah hocam. Gayrimüslim bir kadınla evlenen kişinin buluğ çağına girmeyen çocuğu vefat ettiğinde hangi dine göre gömülmesi gerekir hocam?
Şimdi eğer ebeveyninden, yani ana babadan birisi Müslüman, öteki gayrimüslimse, onların çocuğu Müslümandır. Müslümandır. Müslüman kabul edilir bize göre. Ve hatta şu bile bizim fıkıh kitaplarında geçer. Mesela baba Müslüman, anne Hristiyansa, çocuk küçükse din konusunda bilgi sahibi oluncaya kadar annenin yanında kalır. Çünkü o çocuğa anne din telkini yapamaz, o 3 yaşındaki 2 yaşındaki çocuğa. Ama çocuk dini konularda bilgi sahibi olacak hale gelince anneden alınır, babaya verilir. Çünkü anne Hristiyandır, gayrimüslimdir. Ve o çocuğu Hristiyan olarak yetiştirecek demektir. Halbuki o çocuk baba Müslümansa babaya, anne Müslümansa anaya tabi olur. Yani bizim kabulümüz bu. Yani öyle olunca annesi neydi sorun?
Annesi gayrimüslim.
Annesi gayrimüslim, babası Müslümansa o çocuk, ergen olmamış çocuk Müslüman kabul edilir. Tersi olursa, yani baba Müslüman, anne gayrimüslim ise, anne Müslüman, baba gayrimüslim ise, olur mu bu? Olur. Nasıl olur? Mesela haddi zatında ikisi de Hristiyanmış. Sonra kadın Müslüman olmuş. Baba Hristiyan olarak kalmış. Ve çocuklar var 5 yaşında. O çocuk anneye tabidir, yani Müslümandır.
Peki bu şekilde nikah düşer mi hocam? Devam eder mi?
O ayrı bir konu. Onun çok tafsilatı var ama genel kabul şu. Bir Müslüman kadın gayrimüslim bir erkekle evlenemez. Hı hı. Gayrimüslim bir erkekle evlenemeyeceğine göre kadın Müslüman olup da erkek Müslüman olmazsa aralarındaki nikah düşer. Ama ne zaman düşer? Bu konuda bazı farklı görüşler var. Hemen mi düşer? Efendim 3 ay içerisinde mi düşer? O konuda bazı görüş ayrılıkları var.
Eyvallah. Hocam vaktimizin sonuna geldik. Ben teşekkür ediyorum cevaplarınız için. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programında birlikteydik. Bir sonraki programımızda görüşünceye dek Allah'a emanet olun efendim. Hoşça kalın.